Belki aranızda ilk defa dinleyecek olanlar vardır. Ama bugün vaaz bende. Aslında çok zorlandım çünkü önceden Daniel kitabını çalışıyorduk. Her şey belli. Yani ne olacağı belli. O yüzden çalışıp gelmek kolaydı. Ama şimdi belli olmayan bir konuda Rab bu hafta ne söylemek istiyor? Onun üzerinde çalışmak, sesini duymak ve emin olmak, evet Rab bunu söylüyor demek çok zordu benim için. Ama yine de Rabbimiz konuşuyor ve cevap verdi. Bu hafta paylaşmak istiyorum. İstediğim şeyler var. O yüzden şöyle başlamak istiyorum. Yani biz Türkiye'de yaşıyoruz ve ister istemez herkes ilk kuşak Hristiyanlar oluyor. Eskiden Hristiyan olmayanlar, yani Hristiyan soydan gelmeyenler, sonradan Hristiyan olanlardan oluşuyoruz. Ve bu yüzden kimimiz deistik, kimimiz ateistik, kimimiz ılımlı Müslümandık, kimimiz agnostik, kimimiz çok dindar Müslümandık ve hepimiz İsa'ya geldik ve burada bir arada toplanmaya başladık. Hepimiz bir aile olduk ve şöyle bir sıkıntı doğuyor. Biz artık nasıl bir Tanrı'ya inanıyoruz? Eskiden inandığımız Tanrı kavramı vardı ve biz şimdi nasıl bir Tanrı'ya inanacağız? Nasıl bir Tanrı'ya geldik. Artık yani çünkü herkesi dinlesek birisi ateist, birisi deist, birisi agnostik, herkesin düşüncesine göre bir şey ortaya koysak bir aradayken çok karışacak. Ama Tanrı tektir ve onun da karakteri tektir ve onu eşsiz benzersizdir ve olduğu gibi tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle biz ilk kuşak Hristiyanlar için bu çok önemli. Çünkü İsa'ya geldiğimiz zaman eski düşüncelerimizle bu yeni Tanrı'ya belki karıştırabiliriz. Yani ben böyle inanıyorum. Bu Tanrı hala aynı Tanrı gibi düşünebiliriz. Tanrı hakkındaki yanlış bilgilerimizi hala devam ettirebiliriz. O yüzden Rab bu hafta bunu konuşmamı istedi. Ve sonra araştırma yapmaya başladım. Yuhanna 17. bölüm 6. ayette İsa şunu söylüyor. Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler. Bana verdin ve senin sözüne uydular. Ve 17:26'da diyor ki, bana beslediğin sevgi onlarda olsun. Ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim. Yani İsa, düşünelim Yahudi halkının ortasında Tanrı'yı tanıyan, Tanrı'yı bilen insanların arasında diyor ki, Tanrı'nın adını bildirmeye geldim. Aslında Tanrı'yı tanıdığını düşündüğümüz insanların arasında diyor ki size Tanrı'nın adını söylemeye geldim. O zaman bu ad nedir? Bugünkü vaazın konusu Tanrı'nın adı nedir? Ona nasıl sesleneceğiz? Onun varlığı nasıl? O yüzden devam etmek istiyorum. Ve İsa'nın aslında asıl görevi, dünyaya geliş görevi bu. Yuhanna 5. bölüm 43. ayetinde diyor ki, ben babamın adına geldim. Ama beni kabul etmiyorsunuz. Babamın adına geldim diyor. Yani herhangi bir şey için değil. Burada Tanrı'nın adı ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Bu ad için dünyaya geldiğini, bu ad için yeryüzünde insanlarla konuştuğunu anlatıyor. Yani bu söze kulak vermemiz gerekiyor. Çünkü İsa Tanrı'nın, babanın adının ne olduğunu bize tanıtmak için dünyaya geldi. Ve bunu bütün uluslara tanıtmamızı istiyor. Yeremya 33 bölümü 2. 3. ayette diyor ki, dünyayı yaratan yerini alsın diye ona biçim veren adı Rab olan şöyle diyor. Bana yakar da seni yanıtlayayım. Bilmediğin büyük akıl almaz şeyleri sana bildireyim. O yüzden kardeşler şimdi bir dua zamanı yapmak istiyorum. Yani çünkü bu bilmediğimiz bir şey. Benim de özellikle yeni öğrendiğim bir şey. Çünkü bunu 2 yıl önce bir kutsal kitap öğretmeniyle birebir ders çalışarak, 2-3 saat ders çalışarak öğrenmiştim. Yani aslında çok büyük bir ders. Ama işte bunu ben biraz parçaladım ve bu pazar günü anlatabilecek şekle getirdim. O yüzden oturup Rabbi dua edelim. Rab bugün bize kendi adını açıkla. Ve bu yüzden birkaç kişi dua edebilirse bu süreçte Rabbin adını öğrenelim, onun büyük akıl almaz şeylerini bize söylesin. Ben normalde çok hızlı konuştuğum için çoğu kişi anlamıyor. O yüzden bu hafta böyle çok sakin sakin yavaş yavaş konuşmak istiyorum ki beni anlayın. O yüzden yani Ali abin de dua ettiği gibi Tanrı'nın adı yaratılıştan beri var. Tanrı'nın adı onun kimliğidir. O yüzden Tanrı'yı nasıl bir Tanrı olduğunu anlayabilmemiz için eski antlaşmadan başlamak istiyorum. O yüzden Mısır'dan çıkış 2. bölüm 23 ve 25. ayet. Yani bunu anlayabilmek için biraz da öncesine gidelim. Tanrı İbrahim peygamberle konuşmaya başladı. Kendini tanıtmaya başladı. Kim olduğunu, nasıl bir Tanrı olduğunu ve onunla yaşamaya başladı. Ve sonra onun oğlu İshak ve Yakup'la aynı şekilde konuşmaya başladı, görüşmeye başladı. Ve bunların 12 oğlu oldu ve 12 oğlu Mısır'a gittiler ve Mısır'da yaşamaya başladılar. Yani 70 kişi gitmişlerdi ama 400 yıl sonra bayağı kalabalık, çok büyük bir sayıya sahip olmuşlardı. Ve Yusuf'u tanımayan bir firavun başa geçtiğinde İsrail halkına zulmetmeye başladı. Onları öldürmeye başladı, daha çok sert bir şekilde çalıştırmaya başladı, kölelik olarak kullanmaya başladı. Yani gerektiğinde soykırım bile yapmaya başladı. Ve böyle bir zamanda Levili bir kahinin oğlu olan Musa bir şekilde Firavun'un sarayına gitti, götürüldü ve orada büyümeye başladı. Ve 40 yıl sarayda Musa bir prens olarak yaşadı. Her konuda eğitim aldı, her konuda öğretildi. Yani böyle nasıl diyeyim, onurlu bir insan olarak, sıradan basit bir insan yerine deneyimli, eğitimli bir insan oldu. Ve 40 yıl sonrasında Musa bir Mısırlıyı öldürdü ve kaçmak zorunda kaldı. Mısır'dan kaçtıktan sonra 40 yıl sonra Tanrı onunla tekrar görüştü. Buraya dikkat etmek gerekiyor çünkü ne oluyor? 40 artı 40, 80 yıl Musa bir eğitimden geçiyordu Tanrı'nın önünde. Ama aynı zamanda 80 yıl İsrail halkı acı çekiyordu. Sıkıntı çekiyordu. Ve diyor ki onların iniltilerini duydum diyor. Feryat ediyorlardı diyor ve yakarışları Tanrı'ya erişti diyor. Ve 80 yıl sonrasında Tanrı Musa ile konuşmaya başlarken Tanrı diyor ki İbrahim'le, İshak'la, Yakup'la yaptığım antlaşmayı anımsadım. Bu biraz bizim için çok zor geliyor çünkü hani insanlar acı çekerken, sıkıntı çekerken, zulüm görürken neden Tanrı direkt müdahale etmiyor? Neden o anda hemen sorunu çözmüyor? Şimdi biz eski inanışımıza göre düşündüğümüzde böyle olmaması lazım. Tanrı hemen müdahale etmesi lazım, düzeltmesi lazım. Ama kutsal sözlere bakıyoruz. Tanrı 80 yıl bekliyor. Az bir zaman değil. Neden bekliyor? Cevap Musa'daydı. Musa'nın eğitilmesi gerekiyordu, öğrenmesi gerekiyordu. Prenslikten çobanlığa kadar bir ömür sürmüştü. Ve bu 80 yıllık eğitimden sonra Tanrı büyük planını, bu İsrail halkının kurtarma planını devreye sokmaya başlıyor. Ama ondan önce bilelim ki bu halk neden önemli? Çünkü Tanrı İbrahim'le konuştuğunda yani bu halkı acı çeksin, sıkıntı çeksin diye yaratmamıştı. Onları büyük bir ulus yapacağını ve onların yaşayabileceği bir ülkeye getireceğini ve onları bütün uluslara bereket olması için seçmişti. Ama şimdi durum çok farklıydı. Onlar acı çekiyordu. Bereket olmaktan ziyade bereketi bulamıyorlardı. Lanet altındaydılar. Ve Tanrı diyor ki, anımsadım, duydum, acılarınızı biliyorum ve şimdi kurtarma zamanı. Ama ne zaman? 80 yıl sonra. 80 yıl sonra büyük plan başlarken Musa kayınbabası Midyanlı kahin Yitro'nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı dağına Horeb'e vardı. Rab, halkın Mısır'da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm, dedi. Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. Bu yüzden onları Mısırlıların elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevuz topraklarına götüreceğim. Yani tekrar aynı şeyi söylüyor Rab. Ben diyor halkımın ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. Bu yüzden onları kurtarmak için ben geldim diyor Tanrı. Musa ile konuşuyor ve diyor ki ben kurtarmaya geldim. Ve bunun için Musa'yı aracı olarak kullanıyor. Yani ama unutmayalım, Tanrı gelirken, kurtarmaya gelirken 80 yıl geçmişti. Uzun bir zaman. Hemen değil. Neden geçmişti? Çünkü Musa'nın hazırlanması gerekiyordu. Yani biz de aslında bu kutsal zaman, yani bu bize çok zor gelebilir. Yani neden bu kadar zor? Ama bu Tanrı'nın kutsal zaman planlaması. Yani biz de şu an dünyada yaşıyoruz ve çok acılar var, çok sıkıntılar var ve diyoruz ki neden bir şeyler olmuyor? Neden hala bekliyoruz? Yani ama sanki Tanrı bir şey yapmıyor gibi gözükse de onun zamanda hükmettiğini bilebiliyoruz. Yani çünkü İsrail halkının o zamandaki halk acısıyla yakından ilgilenen Tanrı, bugün bizim de acılarımızla yakından ilgilenebilen bir Tanrıdır. Ve en güzel sözü, yani bu yüzden diyor, onları kurtarmak için geldim. Yani düşünün, yeri göğü yaratan Tanrı o insanları kurtarmak için geliyor. Bu harika bir şey. Bizim Tanrımız böyle bir Tanrı. Ve sonra Mısır'dan çıkış 3:15'i okumaya devam edebilir miyiz?
İsraillere de ki, beni size atalarınızın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısı Yahve gönderdi. Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım.
3:16-17.
Git, İsrail ileri gelenlerini topla. Onlara şöyle de, atalarınız İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısı Yahve bana görünerek şunları söyledi. Sizinle ve Mısır'da size yapılanlarla yakından ilgileniyorum. Söz verdim. Sizi Mısır'da çektiğiniz sıkıntıdan kurtaracağım. Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevuz topraklarına süt ve bal akan ülkeye götüreceğim.
Ve Mısır'dan çıkış 6:2.
Tanrı ayrıca Musa'ya ben Yahve'yim dedi.
Yani görüyoruz ki Tanrı eski antlaşmada kendini Yahve olarak tanıtıyor. Ve Yahve ne demek? Tanrı'nın adı demek. Ama ben bugün bunu anlatmayacağım. Çünkü Tanrı'nın adı, aslında internette biraz araştırma yaptım. Çok büyük şeyler var. Hani Yahve nedir, ne anlama geliyor, neden o ismi kullanmış. Yani çok da güzel bilgiler var. O yüzden isteyen araştırabilir. Ama ben bugün bunun üzerine, bu isim ne anlama geliyor? Bu ismin manası nedir? Tanrı bu ismi kullanırken ne amaçlıyordu? Bunu anlatmak istiyorum. Çünkü biliyoruz ki ad ya isim kişinin kimliğidir, karakteridir. Yani bir kişi, mesela eski antlaşmada da olur, bu topraklarda da olur, bir kişiye lakap verilir. O kişinin karakterini göstermek için. Veya eski antlaşmada olsun, hep isimler çocuğun geleceğini etkilesin diye verilirdi. Ki hala da böyle. O yüzden Tanrı'nın ismi de Tanrı'nın karakterini, onun kimliğini gösterdiği için çok çok önemlidir. Ve Tanrı'nın sözüne göre bu isim Yahve'dir. Ve şimdi bakalım bu Yahve ne anlama geliyor. 6. bölüm 4. ayeti okuyabilir miyiz? Mısır'dan çıkış.
Yabancı olarak yaşadıkları Kenan ülkesini kendilerine vermek üzere onlarla antlaşma yaptım.
Ne diyor? Antlaşma yaptım diyor. Ne için? Yaşayacakları bir ülkeye götürmek için. Devam edelim.
Mısırlıların köleleştirdiği İsraillilerin iniltilerini duydum ve antlaşmamı hep andım.
İniltilerini duydu, antlaşmasını hep andı. Yani unutmadı, vazgeçmedi, umursamadı. Umursamamazlık yapmadı. Böyle bir Tanrı. 6:6.
Onun için İsraillilere de ki, ben Yahve'yim. Sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak ve kudretli elimle sizi özgür kılacağım.
Ben Yahve'yim diyor. Yani üstüne basa basa söylüyor ki ben Yahve'yim. Yahve ne yapar? Bizi kurtarır, bizi özgür kılar. Bugün ilahide dediğimiz gibi, İsa özgürlüğümsün. Yani aynı onun gibi. Yahve'nin yaptığı şey, onun isminin anlamı bizi kurtaran, bizi özgür kılandır. 6. bölüm 7. ayeti okuyabilir miyiz?
Sizi kendi halkım yapacak ve tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaran tanrınız Yahve'nin ben olduğumu bileceksiniz.
Yani diyor ki siz başıboş olmayacaksınız. Yani benim halkım olacaksınız. Ben sizin tanrınız olacağım. Benim Yahve olduğumu bileceksiniz. Yani diğer ulusların bilmediği adımı
Yani beni tanıyacaksınız. Diğer uluslar bilmez benim adımı, benim kim olduğumu. Ama siz beni bileceksiniz. Adımla beni tanıyacaksınız. Ve 6-8'i okuyabilir miyiz?
Sizi İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a vereceğimi ant içtiğim topraklara götüreceğim. Orayı size mülk olarak vereceğim. Ve ben Yahve'yim.
Ant içtim diyor. Size söz verdim diyor. Sözümü tutacağım. Söylediklerimi yerine getireceğim. Orayı size vereceğim. Çünkü benim adım Yahve'dir. Çünkü ben söz verdiysem yerine getiririm. Yani Tanrı Musa'ya kendini tanıtırken aslında Yahve'nin verdiği sözü yerine getiren Tanrı olarak tanıtıyor. Ben İbrahim'e 400-500 yıl önce bir söz verdim. O sözü unutmadım. O sözden vazgeçmedim. O sözü umursamazlık etmiyorum. Ben sözüme sadığım ve ben Tanrı olduğum için, Yahve olduğum için sözümü tutacağım. Sözümden vazgeçmeyeceğim dedi. Yani burada biraz düşünmek istiyoruz. Çünkü bunu bana ilk anlattığında, öğretmen ilk anlattığında böyle gözlerim açıldı. Beynimde şimşekler çaktı. Çünkü Tanrı'yı hiç bu şekilde düşünmemiştim. Evet, ona Yahve veya Rab veya Allah, Tanrı herhangi isimle çok defa seslendim. Ama onun isminin bu kadar kişisel olabileceğini, bana verdiği sözleri tutabileceğini, halkına verdiği sözleri tutabileceğini hiç düşünmemiştim. Yani bizim Tanrı işte böyle sadece bir put gibi değil o yüzden. Ağzı var, konuşmaz, kulağı var, görmez, gözü var, görmez, kulağı var, duymaz bir Tanrı değil. Görür, acılarımızı bilir ve verdiği sözü yerine getiren bir Tanrı'dır. Yakup kitabında ne yazıyor? Yakup 1:17. Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir. Yani bizim Tanrımız bir öyle bir böyle sürekli karar değiştiren, ne yapacağını bilmeyen, umursamaz, vazgeçen, ya ben unuttum onu söylemeyi, işte ben unuttuğum şeyi tekrar söyleyeceğim gibi bir Tanrı değil. Yani Tanrı, bugün öğrenelim ki vaazın konusu da budur. Tanrımız, bizim inandığımız gerçek diri Tanrı, sözünü tutan, sözünü yerine getiren Tanrı'dır. Yeşaya 41:22 diyor ki, aslında bugün hani önceden bir bölümü çalıştığımızda böyle ayetler belli oluyordu ama bugün bir konu üzerinde çalıştığımız için o kadar çok ayet var ki biraz sizi yoracağım. Ve ama yine de okumamız gerekiyor. Çünkü Tanrı bunu sadece bir yerde söylemiyor. Tanrı bunu kutsal kitabın hepsinde söylüyor. Bu yüzden Tanrı'nın adının sözünü tutan Tanrı olduğundan emin olabiliriz. Yeşaya 41:21-22 diyor ki, davanızı sunun diyor Rab. Kanıtlarınızı ortaya koyun diyor Yakup'un kralı. Putlarınızı getirin de olacakları bildirsinler bize. Olup bitenleri bildirsinler ki düşünelim, sonuçlarını bilelim. Ya da gelecekte olacakları duyursunlar bize. Yani gelecekte olacakları duyuran ve yapan yalnızca bizim Tanrımızdır. Hatırlayalım, İbrahim'e geleceğe dair vaat vermişti. Seni büyük bir ulus yapacağım ve ulusun sonsuzlara dek bütün uluslara bereket kaynağı olacak demişti. Ve Tanrı gelecekte olanları bilen ve bunu söyleyendir. Ve bunu yapandır, söylediğini yapandır. Çünkü 55:8-11 diyor ki Yeşaya'da, çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil diyor Rab. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum, yeğene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Yani Rab geleceğe dair haber verirken aslında o söylediği şeyin olması için hiçbir ihtimal yok. Asla olmayacak gibi gözüküyor. Yani İbrahim'e seni büyük bir ulus yapacağım dediğinde Sara kısırdı. Böyle bir ihtimal bile yoktu. Ve 80 yıl, 400 yıl önce gelecekte olacakları söylemişti Tanrı. Ve aslında hani bunu söyledi. 80 yıl geçti, 60 yıl geçti, 90 yıl geçti, 400 yıl geçti ama hala olmuyor. Ama sonunda oluyor. Demek ki Tanrımız zamana göre hareket etmiyor. Zamanı kullanıyor sadece. Söz verdiyse ne kadar zaman geçerse geçsin kesinlikle olacaktır. Dediğimiz gibi yani mesela Musa ile Yeşaya arasında 800 yıl olmasına rağmen Tanrı hep aynı şeyi söylüyor. Tanrı sözünü tutacağını ve hani buradaki söz o kadar çok güzel ki gökten inen yağmur ve kar toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum yeğene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse bu tabiatın kuralıdır, vazgeçilmezdir. O zaman Tanrı'nın da karakterinin kuralı vazgeçilmezi sözünü tutandır. Ve özellikle Yeşaya 41. bölümden 55. bölüme kadar Tanrı hep bunun hakkında anlatıyor. Yani sözünden vazgeçmeyeceğini, sözünü tutacağını söylüyor. Bunu neden sürekli söylüyor ve bunu söylemekteki amacı neymiş? Yeşaya 42. 1. 9. bölümü.
İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum. Ruhumu onun üstüne koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak. Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek, ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek, adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak. Gökleri yaratıp geren, yeryüzünü ve ürünü seren, dünyadaki insanlara soluk, orada yaşayanlara ruh veren Rab Tanrı diyor ki, ben Rab, seni doğruluklara çağırdım. Elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. Ben Rabbim, adım budur. Onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmam.
Ve 9. ayette diyor ki, bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti, şimdi de yenilerini bildiriyorum. Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum. Yani Tanrı'ya aitsek, Tanrı'ya bağlıysak, o zaman umudumuz Rab'de olmuş oluyor ve o zaman umudumuz karanlık olmamış oluyor. Işık, aydınlık oluyor. Çünkü Tanrı geliyor ve diyor ki, gel sana biraz göstereyim. Tanrı Yeşaya'yı aldı. Dedi ki hadi gel sana biraz bir şey göstereceğim. İleriki yolları göstereceğim. Ve burada birisinden bahsetti. Öyle biri gelecek ki diyor. Bu Tanrı'nın vaadidir. Bağırıp çağırmayacak. Sokakta sesini yükseltmeyecek. Adaleti uluslara ulaştıracak. Dünyadaki insanlara soluk. Orada yaşayanlara ruh veren Rab Tanrı diyor ki. Rab, ben Rab seni doğrulukla çağırdım. Elinden tutacak. Seni koruyacağım, seni halka antlaşma, uluslara ışık yapacağım. Yani bunu Tanrı neden söyledi? Bunu söyledikten yüzyıllar sonrasına baktığımızda Matta 12. bölüm 17-21. ayette şöyle deniyor. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Yani sözün yerine gelmesi için. İşte kulum, onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek, çekişip bağırmayacak, sokaklarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek ve sonunda adaleti zaferi ulaştıracak. Uluslar da onun adına umut bağlayacak. Yani nasıl ki Tanrı İsrail halkının kurtulması için sözünü Musa'nın eğitilmesi için 80 yıl beklediyse, bütün ulusların kurtarılması için veya bütün halkın Tanrı'ya gelmesi için, adını bilmesi için de yüzyıllar sonra bu vaadini İsa Mesih'te gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü bu Matta'dan alınan bir ayet ve o Yeşaya'nın söylediğini oradaki yaşayan insanlar, İsa'nın çevresindeki insanlar anlıyorlar. Bu İsa Mesih için söylenmişti. Ve yani özellikle tekrar belirtmek istiyorum. 80 yıl Musa'yı eğitip halkın feryadını Rab, nasıl Musa ile konuşurken halkının feryadını işittim, İbrahim ile yaptığım antlaşma için onları kurtarmak için geldim dediyse, aynı Tanrı halkını kurtarma antlaşmasını verdiği sözü tutmak üzere Yeşaya'nın Yeşaya verdiği sözü yerine getirmek için İsa Mesih olarak dünyaya geldi. Ben geldim dedi. Antlaşmasına sadık kaldı ve bu antlaşma Tanrı'nın verdiği sözlerin hepsi İsa Mesih'te yerine geldi. Gerçekleşti. Çünkü neden? Tanrı söz vermişti ve bu söz yerine geldi. Bunların hepsi İsa Mesih'te oldu. Ve Yeremya 33:19-22 okuyabilir miyiz?
Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Rab diyor ki, eğer belirlenmiş zamanlarda gece ve gündüz olması için gece ve gündüzle yaptığım anlaşma bozulabilirse tahtında oturan oğulları krallık yapsın diye kulum Davut'la ve bazen bana hizmet eden Levi'yle kahinlere yaptığım antlaşma da ancak o zaman bozulabilir. Kulum Davut'un soyunu ve bana hizmet eden Levi'lileri sayılamaz, gök cisimleri kadar, ölçülemez deniz kumu kadar çoğaltacağım.
Gezegenlerin arasındaki sistemi kim durdurabilir, kim bozabilir? Güneş sistemini, o samanyolu, o galaksideki o harika düzeni kim ortadan kaldırabilir? Var mı? Atomu parçalayanlar bile yapabiliyor mu? Asla. O zaman Tanrı'nın sözünü, Tanrı'nın vaadinin yerine getirilmesine kimse engel olamaz. Durum ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, Tanrı söz verdi mi o zaman yerine getireceğini söylüyor. Ve bu söz neydi? Yeremya peygambere verdiği söz. Kulum Davut'un soyunu ve bana hizmet eden Levileri sayılamaz gök cisimleri kadar, ölçülemez deniz kumu kadar çoğaltacağım. Yani özellikle şuna dikkat etmek gerekiyor. Tanrı bunu söylerken İsrail halkı zaten çoktu. Sayıca fazlalardı. Ülkeyi dolduracak kadar varlardı. Ama Tanrı bunu daha söylüyor ve diyor ki halk böyle kalmayacak. Daha da çoğalacak. Daha da artacak. Ve bu bahsettiği Davut'un soyu kimdir? O İsa Mesih'tir. Kesinlikle. O İsa Mesih'tir. Ama burada ne söylüyor? Sadece İsa Mesih'ten bahsetmiyor. İsrail'in 12 oymağına rağmen diyor ki bana hizmet eden Levillileri sayılamaz kadar çok yapacağım diyor. Bu Leviller kimdir Tanrı'ya hizmet eden? İsa Mesih'in soyu. İsa Mesih'e ait halk. Yani kilise halkı, Hristiyanlar. Ve bunlar yani özellikle Levillerden bahsediyor. Çünkü Leviller hepimiz biliyoruz ki İsrail halkının arasında Tanrı'ya hizmet eden, tapınakta hizmet eden ve insanlarla Tanrı arasında bağlantı kuran, aracı olan halktı. İsrail toplumunda. Ve burada sadece Davut'tan, soyundan ve Levillerden bahsetmesinin amacı biz İsa Mesih'le beraber Levili olmuş oluyoruz. Ve biz bütün uluslar arasında İsa'yı tanımayan, babanın adını bilmeyenler arasında onu tanıtan kahinler olarak her yerde, her şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Yani bu verilen vaat tamamen sözsel, bedensel bir şey değil. Tamamen ruhsal, Mesih'e ait olanlar için geçerlidir. Yani çünkü Tanrı en baştan İsa Mesih de bunu söylemişti. Ne için dünyaya gelmişti? Tanrı'nın adını bildirmek ve onu bildirmeye devam etmek için. Ve bizi de seçtiyse o zaman bizim de otomatik olarak görevimiz bu olmuş oluyor. Çünkü İsa Mesih'in ruhsal soyundan geldiğimiz için, Davut'un da soyundan, o peygamberliğin soyundan geldiğimiz için bizlerin de Tanrı'nın adını bildirmeye ve devam etmemiz gerekiyor. Onu tanımayanlara tanıtmamız gerekiyor. Yeremya 33:14-18'i okuyabilir miyiz?
Geliyor diyor Rab. O günlerde, o zaman da Davut için doğru bir dal yetiştireceğim. Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. O günlerde Yahuda kurtulacak. Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak. Yahve Sitkenu adıyla anılacak. Rab şöyle diyor. İsrail tahtı üzerinde oturan Davut soyunda ardı arkası kesilmeyecek. Levili kahinlerden önümde yakmalık sunacak. Taoz sunusu yakacak, kurban kesecek, biri hiç eksik olmayacak.
Tekrar aynısını söylüyor. Davut'un soyunu verdiği önem ve Levili kahinlerin eksik olmaması. Tanrı bunu söz verdi, o zaman bunu da yerine getirdi. Yahve Sitkenu ne demek? Rab bizim doğruluğumuzdur. Yani hepimiz biliyoruz bizim doğruluğumuz kimdir? İsa Mesih'tir. Biz onun doğruluğuyla Tanrı'nın önüne geliyoruz. Onun doğruluğuyla ona hizmet edebiliyoruz. O zaman hepimiz birer Levili kahin gibi sayılabiliriz. Yani Tanrı önceden vaatlerini hep söylemiştir ve bunu getireceğini söylemiştir. Ve İsa Mesih de her biri yerine gelmeye başlamıştır. Yani dediğim gibi bugün çok ayetler okuyacağız. Yeşaya'ya baktık, Musa'ya baktık aslında, Yeşaya'ya baktık, Yeremye'ye baktık ve şimdi Hezekiel'e bakmak istiyorum. Çünkü Tanrı arasında zaman farkı olsa da herkese kendini aynı Tanrı olarak tanıtıyor. Hezekiel 25'i okuyabilir miyiz?
Onlara de ki, Egemen Rab şöyle diyor: İsrail'i seçtiğim gün Yakup soyuna ant içtim ve kendimi Mısır'da onlara açıkladım. Ant içerek Tanrımız Rab benim dedim.
Devam edebilir miyiz? 20, 18, 22.
Çölde çocuklarına atalarınızın kurallarını izlemeyin. Ülkelerine göre yaşamayın. Putlarıyla kendinizi kirletmeyin dedim. Ben Tanrınız Rabbim, benim kurallarımı izleyin. Benim ilkelerimi uyarınca yaşayın. Aramızda bir belirti olsun diye Şabat günlerimi kutsal sayın. O zaman benim Tanrınız Rab olduğunu anlayacaksınız dedim. Ne var ki çocuklar bana karşı geldiler. Kurallarımı izlemediler. Uygulayan kişiye yaşam veren ilkelerimi uyarınca dikkatle yaşamadılar. Şabat günlerimi hiçe saydılar. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdıracağımı, kızgınlığımı dökeceğimi söyledim. Ama elimi geri çektim. İsrail'i Mısır'dan çıkarttığımı gören ulusları gözümün önüne leke gelmesin diye bunu yapmadım.
Uygulayan kişiye yaşam veren ilkelerim uyarınca dikkatle yaşamadılar. Yani Tanrı'nın sözlerini uygulayanlar yaşam bulabilmesine rağmen onlar bunu yapmadılar. Bu yüzden Tanrı öfkesini üzerlerine dökmeye karar verdi. Yani onların üzerine kızgınlığını yağdıracaktı. Tekrar 20. bölüm 44. ayeti okuyalım mı?
Ey İsrail halkı, kötü yollarınızı, yozlaşmış uygulamalarınızı göre değil, adım uğruna sizinle ilgilendiğimde benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Egemen Rab böyle diyor.
Son defa 36. bölüm 20-21'i okuyabilirsek.
Ulusların arasında her gittikleri yerde kutsal adımı kirlettiler. Çünkü onlar için bu Rabbin halkı öyleyken ülkesinden çıkmak zorunda kaldı dendi. İsrail halkının gittiği uluslar arasında kirlettiği kutsal adamın onun onuru için kaygılandım.
Yani Tanrı kendi adına değer veriyor. Kendi adının onuruna değer veriyor. Aslında biz de öyleyiz. Yani adımızın lekelenmemesi için, adımızın çıkmaması için hep dikkat ederiz. Yani bir yanlış hareket yapmamak için gayret ederiz. Konuşurken işte davranırız. Ve özellikle Tanrı da bu şekilde kaygılandığını söylüyor. Ne için? Çünkü İsrail halkını seçti. Ne için? Onlara kendi adını anlatmak, kendi kimliğini anlatmak ve onların diğer uluslara bunu anlatmasını istiyordu. Ama tam tersi oldu. İsrail halkı gittiği her yerde Tanrı'nın adını lekelediler. Tanrı'nın adına utanç getirdiler. Ve şimdi ne olması gerekiyor? Tanrı kendi adına leke getirir mi? Asla. O zaman ne yaptı? Ne yapacak? İsrail halkını ortadan kaldıracak. Ama şimdi İsrail halkını da ortadan kaldırırsa, Tanrı en başından ne demişti İsrail halkı için? Sizleri kurtaracağım, sizleri bereket kaynağı yapacağım. Ama şimdi onlar söz dinlemiyor diye öldürülmeleri, yok edilmeleri gerekiyorsa, o zaman Tanrı sözünü tutmamış olacak. O zaman bu Tanrı güvenilmez bir Tanrı olmuş olacak. Çünkü yarı yolda bırakmış olacak o insanları. Ve o zaman bu Tanrı'ya nasıl güvenebiliriz? Ama Tanrı diyor ki ben diyor kutsal adımın onuru için kaygılandım. Evet kaygılandım. O İsrail halkının yaptıklarından dolayı adım kirlenmesinden kaygılandım. Ama İsrail'leri Mısır'dan çıkardığımı gören ulusların gözünde adıma leke gelmesin diye bunu yapmadım. Şimdi Tanrı bunu yapmış olsaydı gerçekten güvenilmez bir Tanrı olurdu. O sözünü verir ama işte duruma göre değişken bir Tanrı'dır diyebilirdik. Ama Tanrı adına leke gelmemesi için bunu yapmadı. Demek ki Tanrı bu şekilde bilinmek istiyor. Sözüne güvenilir Tanrı olarak bilinmek istiyor. Aslında yani not olarak son olarak şunu söyleyebiliriz. Yani insanlar ona itaat etmese bile Rab söylediği şeyi yapacaktır. Kesinlikle. İnsanlara bağlı değil, Tanrı'ya bağlı. Oysa insanlar kendini isteğini yerine getirmeyen Tanrı için sürekli şikayetçi oluyorlar. Bu Tanrı nasıl bir Tanrı? Neden böyle yapmıyor? Şöyle yapsaydı daha iyi olurdu. Bu şekilde hareket etmesi daha mantıklı diye sürekli Tanrı'yı akıl vermeye çalışıyoruz. Tanrı'dan şikayetçi olmaya çalışıyoruz. Evet, bize göre mantıklı gelebilir ama önceki ayette okuduğumuz gibi sizin düşünceleriniz benim düşüncelerim değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil. Eminim ki o İsrail halkı kölelik çekerken 80 yıl boyunca Tanrı'ya isyan ettiler. Neden artık sesimizi duymuyorsun? Neden bize yardıma gelmiyorsun? Ama Tanrı dedi ki hiç unutmadım. Hiç vazgeçmedim yani sizi kurtarma planımdan. Ama biz insanlar Tanrı bizim istediğimize göre hareket etmediği zamanlar hep şikayet ediyoruz. Tanrı'ya karşı Tanrı'yı denemiş oluyoruz. Neden böyle yapmıyorsun? Neden bu şekilde hareket etmiyorsun? Ama bilelim ki Tanrı bizim istediğimizi değil, kendi istediğini yapıyor. Kendisi kurtarmak istediği için kurtarıyor. Kendisi özgür kılmak istemesine karar verdiği için özgür kılıyor. Bizim planlarımıza göre değil, kendi planlarına göre hareket ediyor. Yani çünkü o halk yani feryat ederken Tanrı bekledi. Ne için bekledi? Çünkü Musa'nın hazır olması gerekiyordu. Musa'nın hazır olmasını, eğitilmesini bekliyordu ve bunsuz hareket edemediğini görüyoruz. Ve İsrail halkı mesela en büyük örneklerden birisi, İsrail halkı Mesih'in eline kılıç alıp bütün uluslarla savaşmasını ve bütün ulusların kendilerini boyun eğmesini istedi. Ama Tanrı bunu istemedi. İsa Mesih'in ölüp, bütün halkının günahları için ölüp, bütün halka bereket olması için istedi. Yani şimdi düşünelim, İsrail halkı gibi yapmış olsaydı, İsrail halkının isteğine göre hareket etmiş olsaydı Tanrı, hepimiz şu an İsrail'in hükümdarlığı altında kalacaktık. Çünkü güçlü ve yenilmez bir Mesih onlarla beraber olacaktı. Ve biz onların kölesi olacaktık. Onların bir zamanlar çektiği acıyı biz çekmiş olacaktık. Ama Tanrı Mesih İsa'yı bütün hepimiz için öldürerek onların Mesih sayesinde dünyaya bereket olmamızı istedi ve bunu yerine getirdi. O yüzden İsrail halkının ne istediği Tanrı için önemli değildi. Tanrı'nın ne istediği önemliydi. Benim ne istediğimin bir önemi yok. Tanrı'nın ne istediğinin bir önemi var. Eğer benim düşüncelerim Tanrı'nın düşünceleriyle uyuşuyorsa o zaman güzel bir birliktelikle gidebiliriz. Ama sürekli ben Tanrı'nın düşüncesini kabul etmezsem, kendi düşüncemle hareket edersem sürekli çatışma devam edecektir. Yani ve dediğim gibi hani o kadar çok ayet var ki bunlarla ilgili. 2-3 saat çalıştık ve en sonunda beynim patladı ve dedim ki anladım. Yani anladım, fark ettim. Ama işte bugün pazar günü, çok da uzatmaya gerek yok. O yüzden kısa geçtim ve son olarak şunları diyebilirim yani. Bizim Tanrımızın adı nedir? Allah, God, Yahve, Baba, Tanrı, Göktürk, Gök Tanrı, Yer Tanrı. Yani insanlar çeşit çeşit Tanrı'nın adını anabilir. Yani biz Hristiyan olduk diye artık Allah kelimesini kullanmak yasak gibi bir şey yok. Veya illa Yahve dememiz lazım diye bir şey yok. Onun adının anlamını bilmiyorsak söylediğimiz her şeyin bir anlamı yok. Ama onun anlamı, adının anlamını, ne yaptığını, nasıl bir Tanrı olduğunu bilirsek o zaman yüreğimizden gelen her söz Tanrı için gereklidir. Ve dediğim gibi bu mesaj gerçekten Tanrı'nın mesajıdır bu hafta. Çünkü bunu anladığımda, bunu anlatmak istediğimi anladığımda hala bir şüphe vardı ya, acaba doğru mu, bu mesaj doğru mu? Sonra kütüphaneye gittim, kendi kitaplığıma. Kitapları arıyordum, baktım ki işte Andy abinin vaaz serileri falan var böyle kitaplaştırılmış halde. Onlardan dedim ki bir tanesini okusam herhalde iyi olur. Hemen elimi attım, çıkardım, Fark Var vaaz serisi. Okumaya başladım, şok oldum, aynı konu. Yani tesadüf, tamamen Tanrı'nın işleyişine göre yani. Aldığım kitap benim anlatacağım konuyla aynıydı. Ve o kitaptan biraz bilgiler aldım, onları paylaşmak istiyorum. Yani eski antlaşmaya baktığımızda hızlıca paylaşacağım. Herhangi bir ayet okumak yok. Yaratılışta Adem ile Havva günaha düştüklerinde Rab Havva'ya ne demişti? Senin soyunla yılanın soyu savaşacak ve senin soyun yılanın başını ezecek. Peki bu yılanın başını ezen kimdi? İbrahim'e ne vaat etmişti? Bereket kaynağı olacaksın. Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak. Bu bereketin kaynağı kimdi? Davut'a ne vaat etmişti? Senden sonra senin soyundan biri çıkacak ve sonsuza dek kral olacak. Onun krallığı sonsuza dek sürecek. 8400 bin yıl değil, sonsuza dek. Ve ben ona baba, o bana oğul olacak. Bu kadar açık anlatılamaz. Kimdir bu? Yeşaya peygambere ne vaat etmişti? O kral bizim günahlarımızı üstlenecek, yarasıyla şifa bulacağız, hepimizin cezası ona yüklenecek, kurbanlık koyun gibi bizim günahlarımız uğruna kurban olan kim var? Hezekiel'le konuşup Tanrı söz vermişti. Hezekiel'e söz vermişti. Ne demişti? Size yeni bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize dökeceğim. Artık kurallarımı uygulayabilecek, beni tanıyabileceksiniz, kim olduğumu bileceksiniz. Peki bu kimin aracılığıyla oldu? Pentekost günü kimin aracılığıyla geldi? İsa Mesih. Hoşeya'ya Tanrı söz vermiş, Hoşeya peygambere. Bizi dirilteceğini ona söz vermiş. Peki ilk dirilen kim? Yeşaya'ya tekrar bir söz vermişti Tanrı. Bakın demişti, yeni bir yeryüzü, yeni bir gökyüzü yaratmak üzereyim derken bunu kimin krallığı zamanında yapmaya karar vermişti? Ve son olarak Tanrı kimin aracılığıyla bizimle beraber yaşayacağına söz vermişti? İşte bütün vaatler hepsi İsa Mesih'te tamamlanmıştır, tamamlanmaya devam edecektir. Şimdi bu neden bunları anlatıyorum? Çünkü bu ulusal, herkesi ilgilendiren vaatler. Ama bugün tapınmada hissettik, Tanrı bize birebir de vaat veriyor. Dün akşam Mark'ın gönderdiği Yaşam Kilisesi için Yaşam Kilisesi için edilen peygamberliklere dair bir mail okudum ve o kadar çok etkilendim ki orada şu beni çok çok etkiledi. Yaşam Kilisesi çekici olsun. İnsanları kendine çeksin, Rabbe çeksin, bir al benisi olsun diye bir peygamberlik yapılmış eskiden. 2014-2011 yıllarında başlangıçta. Ve görüyorum, evet bu kilisenin böyle bir al benisi var. İnsanlar gelmek istiyor. Yani hatırlamıyorum bu kiliseye girip de sonradan iman etmeyen çok az. Gerçekten öyle. Yani kim gelse aramızda kalsa Rab'le beraber yaşamayı arzu ediyor. Rabbin tadını alanlar. Bu sözler, Rabbin verdiği sözler boş değil. Boş değil. Ve bu kilisemizi ilgilendiren vaatler. Ya bize birebir verdiği vaatler, herkes biliyor. Belki düşünüyorsun hala gelmedi yerine. Neden? Yani Rab söz verdi mi? Bundan emin misin? O zaman yerine gelecek. Ne zaman? 400 yıl sonra. Asla. O kadar yaşayacaksan, o kadar yaşayacaksan evet olabilir. Ama ömrümüz o kadar değilse biz göreceğiz. Ve en önemlisi, yani Tanrı bize ne dedi? Ve şunu da belirtmek istiyorum bu vaatlerden öncesinde. İsa Mesih bunu nasıl yapabildi? Nasıl başardı? İbraniler 6. bölüm 18-20. ayeti okuyabilir misin?
Öyle ki önümüze konan umuda tutulmak için Tanrı'ya sığınan bizler. Tanrı'nın yalan söylemesi olanaksız olan bu iki değişmez şey aracılığıyla
büyük cesaret bulalım. Canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu umut perdenin arkasındaki iç bölmeye geçer. Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek baş kahin olan İsa oraya uğrumuza öncü olarak girdi.
Evet. Bunu yapabilen sadece İsa Mesih vardı. Özellikle vahiy bölümüne okuyabiliyoruz. Orada da görüyoruz. Hani diyor ki tomarı açmaya layık kimse bulunamadı. Ama o tomarı kimsenin açamadığı, kimsenin üzerine alamadığı, kimsenin o sorumluluğu yerine getiremeyen tomarı İsa Mesih, boğazlanmış kuzu aldı. Ve bizim için bir yol hazırladı Tanrı'ya doğru. Ve bu o kadar harika bir düşünce ki, yani 80, 400 yıl, 800 yıl, binlerce yıl geçse bile biliyoruz ki Rab sözüne sadıktır. Ne diyor? Tanrı'nın yalan söylemesi olanaksız. İki şey var. Ya Tanrı bize yalan söylüyor ya da o gerçekten sözünü yerine getirecek. Şimdi eski inançlarından buraya gelen insanlar için bu çok zor bir şey. Yani ben bunun çok zorluğunu yaşadım. Gerçekten Tanrı'ya güvenebilir miyim? Şimdi eski bunu şimdi hatırladım, söylemek istiyorum. Yani önceden Tanrı'yı çok seviyordum. Dindar bir Müslümandım gerçekten. O kadar çok Tanrı'nın ardından gidiyordum ki yani ne yapmam gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Ama sonra baktım ki yarı yolda kaldım. Benim en zor zamanlarımda benim yanımda olan bir Tanrı yoktu yanımda. Ve ölüme, intihara kadar gitme işine geldim. Ama sonra İsa Mesih ile tanıştım ve dedim ki işte aradığımı buldum. Evet bu. Ama buna da güvenebilir miyim? Acaba bu Tanrı da beni yarı yolda bırakabilir mi? Bu yüzden her zaman, yani 10 yıldır Rab'deyim, şükürler olsun. Bu 10 yılda güvenmeden hareket ettim. Yani bazen evet tamam güven adımı atayım. Tamam ama işte ama görmem lazım, denemem lazım Rabbi. Bu gerçekten güvenilir mi? Ve sonra 10 yıl sonrasında keşfediyorum, fark ediyorum ki bu Tanrı gerçekten güvenilir. Asla yalan söylemez. Sözünde durmamazlık yapmaz. Umursamaz bir Tanrı değil. Beni birebir gören, birebir ilgilenen bir Tanrı. Ama görelim ve bilelim ki Tanrı'nın hala sözünü tutmasını beklediğimiz birkaç konu var. O da neydi? Yeşaya'da söylediği gibi yeni bir yeryüzü, yeni bir gökyüzü. Bu çürümüş sistem artık son bulacağı bir günü bekliyoruz. Ve neydi? Vahiy bölümünde 22. bölüm 12. ayetten itibaren şöyle diyor. İşte tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim. Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak, kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu. Ben İsa, kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim. Bunlara tanıklık eden, evet, tez geliyorum diyor. Amin. Gel ya Rab İsa. Rab İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte olsun. Amin. Evet, o söz verdiyse yerine getirecek. Bunu geçmişte yapan, şimdi yapacak ve gelecekte de yapacak. O zaman umudumuz boş değil. Umudumuz var. Bu sistem bu şekilde devam etmeyecek. Rab bizi, gel artık gidelim. Görmediğin şeyleri göstereceğim sana. Çok güzel bir kafe var. Gel o kafeyi sana göstereyim. Çok güzel bir cennet var. Babanın yaşadığı yer. Sen onun adını biliyor musun? Babamızın adını biliyor musun? Gel hadi beraber oraya gidelim. Artık onunla yüz yüze tanışma zamanı. Bunu diyen Rab elbette ki yapacak. İsa'nın söylediği gibi Rab İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte, yani sizinle birlikte olsun. Amin.